أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bahsimiz Perşembe akşamları akaittir ve Hak Teala'nın sıfatları konusunu işliyorduk bahsimizde. Geçen bahsimizde Hak Teala'nın sıfatlarının ispatından bahsettik. Nereden biz Hak Teala'ya ispat ettiğimiz sıfatları fark edebiliriz? Marifetimiz nasıl olur? Onların varlığını nereden keşfediyoruz? Bu bahsi geçen bahsimizde de geçirdik. Şimdi ise bugün tekrar Hak Teala'nın sıfatları üzerinde yine duracağız. Bu sefer Allah Tebarek ve Teala'nın o sıfat-ı subutiyye ve selbiyye diye iki kısma ayrılan sıfatlarını toplu olarak değil de arz edeyim ki bunlardan önemli görülenleri teker teker ele alıp bahsedilecektir. Akaid uleması, yani ilmül kelam ve akaidden bahseden alimler, biz gördük ki Hak Teala'nın sıfatını, sıfat-ı subutiyye, müsbet anlam taşıyan sıfatlar ve menfi anlam taşıyan sıfatlar, sıfat-ı selbiyye diye iki gruba ayırmışlardı. Ve biz bunları bir genel açıdan şimdiye kadar gözden geçirdik. İslam akaid bilginleri bir de bazı bu sıfatlardan, ister sıfat-ı subutiyyeden ve ister sıfat-ı selbiyyeden önemli gördüklerini özellikle üzerinde durmuşlar. Sıfat-ı subutiyyeden genellikle 7 sıfat üzerinde durulmuş. Elbette sadece bunlarla sınırlı değil. İlk başta bu 7 sıfat incelenmiş. Sıfat-ı subutiyye-i zatiyye, zata ait sıfatlarda. Ve keza sıfat-ı selbiyyeden de, menfi anlamı sıfat ifade eden sıfatların da yine 7 sıfat ilk başta gözden geçirilmiştir. Bazıları mesela sıfat-ı subutiyye'yi 8 sıfatta, yani ilk başta sıfat-ı subutiyye-i zatiyye'yi 8 sıfat olarak zikretmişlerdir. Bazıları yani biraz bu selikeye bağlı olarak, yani görüş bu açısına bağlı olarak fark etmiştir. Biz de aynı metodu inşallah yürütmeye çalışacağız ve İnşallah bu bahslar ilerledikçe özellikle göreceğiz ki çok önemli bir nükteler, zihnimizi meşgul eden çok soruların cevabını bulacağız. Örneğin mesela inşallah Allah'ın sıfat-ı subutiyesinden, Allah'ın kudretinden bahsederken orada o sıfattan bahsettiğimizde sözümüz kaza kadere gelecek. Şerre hayra gelecek. Mesela o hem şer hem hayır her ikisi de Allah'tandır. Mesela itikat eden Müslümanlar var. Az önceyim ki bu gibi konular hep bu sıfatlardan bahsederken önümüze çıkacaktır. Onun için acizane düşüncem odur ki bizler yani bazen sıkıcı gelmesin. Biz inşallah konuyu biraz adım adım ilerletmeye çalışıyoruz ki temelimiz sağlam olsun ve o önemli bahslar, zihnimizi kurcalayan bahslara geldiğimizde onların az edeyim ki temelden önümüze konu aydınlansın. Yani bir şüphe kalmasın o konularda. Velhasıl İslam uleması, akaid uleması sıfat-ı subutiyyeden ilk başta yedi telesini ele almışlar. Ki ibarettir hayat, Allah'ın hayat sıfatından, ilim sıfatından, kudret sıfatından, duyma sıfatından, görme sıfatından, irade sıfatından ve bir de kelam sıfatından. Bu ilk başta bu yedisini sıfat-ı subutiye olarak ele almışlardır. Bazıları mesela bu yedi teleye Allah'ın mesela gani, gına sıfatını, ganilik sıfatını, ihtiyatsızlık sıfatını da eklemiş. Bazıları kelamdan bahsederken Allah'ın sadıklık boyutunu eklemiş bu bahsa. Ki bu ilk başta akaid kitaplarında üzerinde durulan sıfat-ı subutiye kısımlarından işaret etti. Sıfat-ı selbiyede de keza ilk başta yedi sıfatı ele almışlar. Mesela Allah'ın cisim olmayışını, Allah'ın cevher türü yani töz türü varlık olmayışını. İnşallah bunların açıklaması gelecek. Allah'ın arez olmadığını yani ilinek türü bir varlık olmadığını, Allah'ın görülmeyecek bir boyutta olduğunu, görülmesinin imkansızlığı elbette birçoğusu da görüleceğini söylemiş. Burada ihtilaf olmuş mesela. Allah'ın, Allah için bir mekanın anlamı olmadığını, Allah'ın mekansal bir varlık olmadığını, Allah Tebarek ve Teala'nın bir takım varlıkların üzerinde varlıklara mesela işlemiş, hulul etmiş bir varlık olmadığını, Allah'ın herhangi bir varlıkla birleşerek bir bileşim oluşturabilecek bir varlık olmadığını diye yedi tane bu özelliklerin her birisinin açıklaması gelecek bunlar mesela inşallah. Üzerinde durdukça görebilecek, aydınlanacak. Ben sadece başlıklarını söyledim. Ki Allah'ın yedi sıfat-ı subutiyyesi ve yedi sıfat-ı selbiyyesi akaid kitaplarında ilk başta incelenen sıfatlardır. Ve bunların incelerken göreceğiz ki her birisinde mesela diyelim ki önemli noktalar ortaya çıkacak. İnsanın marifet boyutu ki az cümle dediğim gibi bazen bazı konular var ki zihinleri tamamıyla meşgul eden konulardır ve çok önemlidir. Hayatın akışını değiştiren konulardır. Bunlar bu bahslerde önümüze çıkacaktır. Ama her ne kadar ulema mesela diyelim ki sıfat-ı subutiyeden bahsederken bu yedi sıfatı, selbiyeden bahsederken bu yedi sıfatı öncelik vermişlerse aslında Allah'ın sıfat-ı subutiyesi yani bunun anlamı bu değil ki bunlarla sınırlıdır. Veya sıfat-ı selbiyesi bunlarla sınırlıdır. Bunlar onlara göre bahsederken önem arz ettiğinden dolayı özellikle vurgulanmıştır. Yoksa Allah Tebareke Teala'nın sıfat-ı kemaliyyesi, esbutiyyesi ve keza sıfat-ı selbiyyesini belli bir sayıda sınırlamak mümkün değil. Zekim Allah'ın isimleri, az edeyim ki belli bir sayıda sınırlamanın anlamı yoktu. Bu konuda uygun olan şudur ki diyelim ki kemal olacak, üstünlük, fazilet yani bir kemale ifade eden yokluğu bir eksiklik ifade olabilecek hiçbir şey olamaz ki Allah o sıfattan yoksun olsun. Kemal olan her türlü sıfatı mutlaka Allah Teala o sıfata sahip olmalıdır. Çünkü kemalin yokluğu eksikliktir. Allah eksik olamaz. Kemal ifade eden bir üstünlük ifade eden her türlü vasıf mutlaka Allah Teala'da en yüce şekliyle olmalıdır. Ve bir şekilde bir eksiklik ve kusur içeren, menfi bir boyutu olan, bir ayıplığı olan her türlü vasıf da Allah Teala'da yoktur. Allah ondan münezzehtir. Yani Allah mutlak kemaldir ve mutlak olarak kusurdan ve eksikten uzaktır. Hiçbir kusur yok, hiçbir kemal eksikliği de söz konusu değil. Aslında budur. Ve liza arz edeyim ki bu verilen, zikredilen örnekler sadece örneklerdir. Önemli görülen hususlardır. Yoksa Allah Teala'nın sıfat-ı subutiyesi bunlarla sınırlıdır veya selbiyesi bunlarla sınırlıdır anlamına gelmemektedir. Ve bu yüzdendir ki mesela biz bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de ve keza Allah Resulü ve Ehl-i Beyt'inden gelen Allah Teala'nın vasfında böyle bir sınırlama yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a vasıfları çok çok fazladır ki bu kelam ilminde bahsedilenler. Çok çok fazla. Ve keza Hazreti Peygamber'in ve Ehl-i Beyt'in dilinde Allah'a getirilen vasıflar sübuti olsun veya selvi olsun bu kelam ilminde, kayıt ilminde bahsedilenler çok çok fazladır. Cevşen-i Kebir'de biz Allah-u Teala'yı 1000 isimle çağırıyoruz değil mi? 1000 tane isim. Yani 1000 tane vasıf orada. Her ismin altında bir vasıf var. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın sıfatları, sübutiyesi 7'dir veyahut da arz edeyim ki selbiyesi 7'dir veya 8'dir. Bu gibi şeyler anlamı yoktur. Bunlar sadece bir konuya giriştir ve önem arz eden bahslardır ki bunlar da belki de az edeyim ki insanın ufukunu, marifetini çok fazla ileri götürdüğünden dolayı, olmazsa olmazdan olduğundan dolayı kelam ilminde ele alınmışlardır. Bir başka boyuttan baksak, biz Allah Teala'nın bütün kemal sıfatlarını bir sıfata da indirgeyebiliriz. Selvi sıfatlarını da bir sıfata indirgeyebiliriz. Mesela Allah'ın bütün kemal sıfatlarının dönüşü nedir? Gani oluşluk, müstağni olmak. Bağımsızlık, müstakillik, müstağni oluş. İlim müstağniliktir, hayat müstağniliktir, kudret müstağniliktir. Yani bütün kemal sıfatları müstağnilik sıfatına dönebilir. Bütün kusur sıfatları da ihtiyaca dönebilir. Her sıfatı ki mesela biz Allah mesela cisim değildir ki niye? Çünkü cisimde ihtiyaç var. Cisim bir ihtiyaca ortaya koyuyor. Mekana ihtiyacı var, zamana ihtiyacı var, eczaya ihtiyacı var. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın sıfatları, sıfat-ı subutiyesi ve sıfat-ı selbiyesinin belli bir adetle sınırlamanın bir mantığı yoktur. Sadece dediğim gibi ulema önem ne bazıların gördüklerinden dolayı onun üzerinde durmuşlardı. Biz şimdi ulemanın menhecinden gidelim. Çünkü eğitimdir bu. Mesela bir az edeyim ki bu bir tecrübeyi gerektiren, bunlar ki bu sıfatlar özellikle ele almışlardı. Demek ki burada bir gerek görülmüş ki, bir zorunluluk var ki ele almış. Biz de aynı yöntemle gideceğiz. Ve sıfatlara az edeyim ki birer birer ele alıp üzerinde duracağız bazı sıfatları. Ancak buna girmeden önce tekrar bir konuyu burada hatırlatıp özet olarak geçirmişiz bu konuyu, bahsini geçirmişiz. Hatırlatıp sonra sıfatlardan birer birer geçebildiklerimizi ele alacağız. O da şu ki biz Allah'ın tevhid bahsında tevhid-i sıfattan da bahsettik değil mi? Allah'ın sıfatındaki tevhid. Bundan bahsettik. Tevhid sıfatından bahsederken yani ne dedik? Dedik ki Allah'ın tevhidi dört taneydi. Zat-ı tevhid, sıfat tevhidi, fiil tevhidi, ibadet tevhidi. Bunlardan bahsettik. Şimdi biz sıfat-ı subutiyeden bahsediyoruz. Maksat nedir? Sıfat-ı subutiyenin de, yani o sıfattaki tevhidden maksadımız neydi? Sıfat-ı subutiyedeki tevhidden bahsediyorduk. O tevhidden maksat neydi? O da buydu ki sıfat-ı subutiye, yani müsbet, kemal anlamını ifade eden sıfatlar Allah'ın zatının bizatihi kendisidir, aynıdır. Ayrı değil. Çünkü eğer ayrı olması, mesela Eşaire söylemişti ayrı, ehli sünnetin. Eşaire demişti ki Allah'ın bir zatı var, bir de sıfatları var.
Biz bunu
sakıncalı bulduk. Gördük ki eğer Allah'ın zatıyla sıfatları ayrılırsa bu Allah Teala'nın hakikatine aykırı düşer. Çünkü Allah Tebareke ve Teala yaratıcı olabilmesi, vacibel vücut olabilmesi, müstakil olabilmesi, muhtaç olmaması, bağımlı olmaması için gerek bir çeşit olmalı ki zatıyla ve bütün sahip olduğu kemalla hiçbir şeye bağımlı olmaz. Bu da ancak o takdirde mümkünüydü ki hem zatıyla sıfatı iç içe olmuş olsun. Yani sıfatları bizatihi zatında olmuş olsun. Hem zatı müstakil olsun, yani varlığı, hem de varlığı kemalinden yoksun olmasın. Yani bizatihi o varlığın içerisinde olsun bu sıfatlar. İlmi, hayatı, ne hangi sıfat diyorsaksa. Çünkü eğer öyle olmazsa, bunda gördük ki, az edeyim ki bu Hak Teala'yı mehlukat derecesine indirmiş oluyoruz. Mehlukat da yani yaratılmışlar da ayrı ayrıdır. Zat var bir de sıfatlar var. Hem zatı bağımlıdır mehlukatı hem de sıfatları. Eğer Allah Tebarek ve Teala'nın zatıyla sıfatları da böyle ayrı ayrı olursa mehlukat konumuna düşmüş olar. Oysa ki biz mehlukata bakarak dedik Allah vardır. Gerek Allah mehlukat gibi olmuyor. Aksi takdirde onun da bir yaratı, o da mehluktur. O zaman onun da bir yaratana, ona zat verene, ona sıfat verene ihtiyacı olur. O halde demek ki sıfat-ı subutiyeyi ki ele alıyoruz. Burada birer birer, mesela ele alacağız Allah'ın sıfat-ı subutiyesinden diyeceğiz, hayattır, ilimdir, kudrettir, bunlar üzerinde duracağız. Bunların tamamı Allah'ın bizatihi zatından beraberdir. Her birisi farklı bir mana ifade ediyor. Ama öyle de ki zatının içerisinde var. Zatı ilimdir, zatı hayattır, zatı kudrettir, zatı görmedir, zatı duymadır. Ve her kemali ki Allah Tebareke Teala'da biz ispat ediyoruz bir vasıf olarak bizatihi zatının kendisindedir. Zatının kendi içerisindedir. Zatından beraberdir. Birdir. Esas zat ve o bir şeydir. Ki aksi takdirde dedik ki olmaz. Ve o zaman Hak Teala vacibel vücut, bağımsız, müstakil ilahlık konumunda değil. İlah olması için gerek böyle olmalıdır. Bu bahsi geçirmiştik. Sadece bir hatırlatma olarak ben burada tekrar bir hatırlattım ki farkında olalım. Ki her sıfatı ki Allah Teala'ya bahsediyoruz. Maksadı bu ki Allah'ın zatında bu sıfat vardır. Zatından ayrı bir şey değil. Zatının içerisinde olan bir şeydi. Bizatihi zatı o sıfatın kendisidir. Şimdi biz Allah'ın sıfat-ı subutiyesinden birer birer ele alıp devam edeceğiz dedik. Bahsımıza ben hayat sıfatından başlayacağım. Yani Allah'ın hay sıfatı. Allah Teala'nın sıfat-ı subutiyesinden birisi nedir? Hayattır. Hay sıfatından niye başladım onu arz edeceğim. Ulema bir kısmı ilim ve kudretten önce bahsetmiş, sonra hayattan bahsetmişlerdir. Ama bendeniz burada hayattan bahsetmeyi öncelikle uygun buluyorum. Nedeni de şudur ki, Allah Tebarek ve Teala'nın sıfatlarından bir sıfatlarını birbirine mukayese ettiğimizde, yani ilmi, kudreti, hayatı, görmeyi, duymayı, bu sıfat-ı subutiyeyi ki bahsediyoruz. Bunları birbirine mukayese ettiğimizde görüyoruz ki bunların içerisinde en temel noktada olan hayat sıfatıdır. Hayat sıfatı diğer sıfatlara nispeten esastır. Yani ne? Yani Allah hayat sıfatına, hay sıfatına sahiptir diye biliyor. Yani ilmin menşei nedir? Hayat. Görmeyin menşei nedir? Hayat. Duymayın menşei nedir? Hayat. Kudretin yani iradeyle iş görmenin menşei nedir? Hayat. İradenin menşei nedir? Hayat. Kelamın menşei nedir? Hayat. Yani hayat sıfatı diğer sıfatlara nispeten mihverlik, temel oluşturmaktadır. Sanki onların annesi konumundadır. Sanki Allah'ın diğer sıfatları bu sıfattan oluşmaktadır. Yani böyle bir konum arz etmektedir. Bizde de böyledir. Yani bizde de mesela diyelim ki ilmimizi hayatımızla mukayese ettiğimizde hayat ilimden önceliktedir. Hayat öncedir, sonra ilimdir. Dolayısıyla hayat sıfatının diğer sıfatlara nispeten konumu temel olmaktır, esas olmaktır, az edeyim menşe olmaktır. Bu yüzdendir ki en önemli sıfat hayat sıfatıdır. Bu açıdan biz hayat sıfatından bahsedeceğiz. İlk olarak bir başka şey daha var hayata farklı bir konum getiren ve önem arz ettiren bir başka şey daha var. O da budur ki hayat sıfatı öyle bir sıfattır ki onu Hak Teala'ya ispat ederken hiçbir şey Allah'ın zatı dışında insana yani şey etmiyor, hatırlatmıyor. Hiçbir şey. Yani sırf hakkaniyeti olan, hakikati mehze olan, Allah'ta sırf bir kemal olan bir özelliktir. Ama ilim ve kudrette bir çeşit izafe var. İlim diyende, ilim bir malumu da hatırlatıyor. Yani bir çeşit izafe. İlim, bilgi, bilinen. Kudret, kudret edilen. Duymak, duyulan. Görmek, görülen. Diğer sıfatlar zatın dışındaki sanki bir başka bir çağrış, başka bir şeyi de çağrıştırıyor. Ama hayat sıfatı öyle bir çağrışma yoktur. Hayat sıfatı sırf Allah'ın zatındır. Yani onu gördüğümüzde eğer biz Allah'ın sıfatını da gerg olursak Allah'ın zatından başka bir şey artık bizi çağrışmıyor. Tamamıyla onda fani olmuş oluruz. Dolayısıyla az edeyim ki bu sıfat bu boyutundan da bir üstünlüğü var. Yani şeyi var, tercihi, ercehiyeti var diğer sıfatlara. Bu açıdan Allah'ın biz az edeyim ki o kemal sıfatlarından birisinin diyoruz ki ibarettir hayattan. Allah'ta hayat sıfatı var. Allah hayyidir. Hay bir varlıktır. Hayattan yoksun değil. Peki arz edeyim ki bu hayat ki Allah Tebarek ve Teala'ya biz diyoruz Allah'ın zatında olan bir sıfattır. Ona ispat ediyoruz. Ve keza Allah'ın arz edeyim ki peygamberleri gönderdiği kitaplar peygamberlerin dilinde Allah'ın hayat boyutu hayy sıfatı çok ön plana çıkmış. Allah'ı hayy ismiyle çağrılmış. Az edeyim ki huvel hayy, hayy olan bir varlık olarak nida edilmiş. Bu hayatın bu vasfı Allah Tebarek ve Teala'ya ispat ederken nasıl bir hayattan bahsediyoruz? Ve nereden ispat ediyoruz? Nereden biliyoruz ki Allah Tebarek ve Teala hayyidir? Bu vasfın Allah'ta olduğunu nasıl aklımız keşfediyor? Ve Allah hayyidir derken, Allah diridir derken, Allah'ın hayat sıfatı varken ne gibi bir manayı kastediyoruz? Yani hayatta neyi kastediyoruz? Bu arz edeyim ki bu boyutu incelerken Yine biz ilk başta bakalım biz hayatta neyi anlıyoruz? Hayat bizim bildiğimiz bir şeydir. Kendimizde varlığını müşahede ediyoruz. Etrafımızda müşahede ediyoruz. Biz bir varlığa hayat sahibidir, canlı varlıktır derken neyi kastediyoruz? Biz canlılığı iki manada kendi çevremizde kullanıyoruz. Bir, bitkisel canlılık, yani büyüme, türeme gibi özelliği taşımak, bitkisel canlılık. Bir diğer de, az edeyim ki, bilgi edinip, şuur, his sahibi, bilgi sahibi olup ve bilgiyle iş yapan özellik. Yani bu iki özelliği biz hayatta buluyoruz. Birisi bitkisel hayat, bir de az edeyim ki hayvansal hayat dediğimiz, ki hayvan canlı, bitki dışındaki varlık, canlı varlıklardaki hayat nedir? Şuuru var, ilim var, his var, idrak var ve o idraktan kaynaklanan şuura dayalı bir hareket var, bir iş var, iş yapma var. Bu iki özelliği biz kendimiz hayat olarak görüyoruz. Hayatın bir sonucu olarak görüyoruz. Yani hayat derken biz neyi kastediyoruz canlılık derken? Canlılık derken o özelliği kastediyoruz ki bitkideki özellik şudur ki onun gelişimini bir yerden başlayıp gelişmeyi sağlayan özellik. Gelişmenin kaynağı olan, türemenin kaynağı olan özellik. Bir diğer de bizim hayvan türü varlık, canlı varlıklarda olan nedir? Şuur, ihsas ve ihsasa dayalı iş yapma kabiliyetini sağlayan özellik. Bu ikisine biz hayat diyoruz. Şimdi Allah Tebarek ve Teala'da biz acaba böyle bir vasfı Allah'a, yani büyüme, nümuv, gelişme, gelişmeye dair bir hayatı, canlılık Allah'a nispet etmemiz mümkün mü? Veya bizim mesela diyelim ki canlılarda olan bizim histen, şuurdan kaynaklanan, yani duyma, görme, bu hislerle elde edilen bilgi ve bu bilgiden kaynaklanan bir iş görme kabiliyeti, bunu Allah'a nispet edebilir miyiz? Biz Allah Tebarek ve Teala'ya marifetinde, sıfatlarında ilk başta bir ölçüden bahsetmiştik, bir ölçü vermiştik. Demiştik ki Allah Tebarek ve Teala'yı gerek mehlukatın özelliğinden soyutlamamız lazım, ayırmamız lazım. Eğer Allah Tebarek ve Teala'nın zatını da, vasıflarını da, mehlukatın zatının ve vasıflarının özelliğinden tenzih etmemiz lazım. Niye? Çünkü aksi takdirde biz Allah'ın varlığına bu mehlukatın bu boyutundan yola çıkarak gidip bulmuştuk Allah'ı. Mehlukatın zatına bakmıştık. Demiştik bu gerek dayanması gereken bir başka zat olmalıdır. Mehlukatın vasıflarına bakmıştık. Demiştik ki bunun da gerek menşei olan başka bir bu vasıfların kaynağı olmalıdır. Başka bir tabirden Allah'ın mehlukatın hem zatının ve hem de vasıflarının kusurlu olduğunu, yani ihtiyaç sahibi zat, ihtiyaç sahibi vasıf olduğunu görmüştük. Ve bu yüzden buradan yola çıkarak demiştik ki bunların arkasında ihtiyaç sahibi olmayan zat ve vasıf vardır. Buradan yola çıkarak gitmiştik. Biz şimdi bitkinin hayatına baktık. Bu baştan sona nedir? Fakirliktir. Yani gelişmek, yani bir şey yoktu ki gelişiyor yani. Demek bir zayıflıktan güce doğru hareket var bitkide. Ve keza hayvanın hayatına baktık. Gördük ki hayvanın hayatında da gene bir bağımlılık var. Yani bir şeydir, hayattır ki bağımlıdır. Bu ihtiyaç sahibi bir hayattır. Arkasında bir bu hayatın dayanacağı bir özgür hayat, bir müstakil hayat olmadan olamıyor. Kendisi ayağı üzerinde duramıyor. O zaman Allah'ın hayatı ne bitkideki ve ne de ki canlı olarak bizim hayvansal insan türü ve diğer canlı hayvanlar türüdeki canlılık gibi olamaz. Bu olması mümkün değil. Peki nasıl olacak? Allah'ın hayatından neyi anlayacağız? Hemen malum oldu. Öyle bir hayat anlayacağız ki gani olsun. Yani hayatın özü olsun. Hayatın özü, hayatın kendisi ve kendi ayağı üzerinde duran, yani zatında bizatihi kendisinde olan, böyle bir hayat anlayacağız. O hayatta ilim var, ilimle hareket etme var ama nasıl bir hayattır? O hayattır ki hiçbir şeye bağımlı değil, kendi dışında. Bizatihi kendisi hayatın kendisidir. O zaman Allah Tebarek ve Teala hayyidir derken neyi kastediyoruz? Yani o hayatı kastediyoruz ki onun bağımlı olduğu hiçbir şey söz konusu değil. Hayatın ta kendisidir. Allah hayyun, yani hayatın ta kendisidir. Biz zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da bunu görüyoruz. Çünkü eğer böyle olmasaydı, yani Allah hayatın bizatihi kendisi olmasaydı, hayat Allah'ın zatının bizatihi kendisi olmasaydı, mahlukat konumuna düşecekti, ihtiyaç doğacaktı. O zaman aslında hayat denilen bir şey olmazdı. Yani başka bir tabirle, biz Allah'ın hayatının hay olduğunu bir şuradan fark ediyoruz. Görüyoruz ki hayat bir varlık kemalıdır. Ama bu kemal Allah Tebareke Teala da bir vücuttur ki kamil olması lazım. Eğer hayattan yoksun olursa, yani hayatın müstakil hayattan yoksun olursa kemaldan yoksun diye olamaz. İlah olamaz. O zaman demek ki hayatın bizatihi Allah'ın kendi zatında olduğunu buradan fark ediyoruz. Bu bir. İkincisi biz mahlukata bakıyoruz, görüyoruz ki mahlukatta hayat var. Bir kemal olarak biliyoruz ki mahlukatın hem zatı ve hem de kemalı kendisinden değil. Bu kemalın arkasında olan bir güç olmalıdır. Bir menşe olmalıdır. Ona varlık veren bir varlık olmalıdır. Ona hayat veren bir hayat olmalıdır. O da, çünkü eğer fakit olur ise, yani bu hayatı veren hayattan yoksun olur ise, bu varlığı veren varlıktan yoksun olursa veremezdi bunları. Bu açık olarak biz bilmekteyiz bunu. Geçen bahslarımızda bu konu üzerinde durmuştuk. O zaman demek ki Allah Tebarek ve Teala'ya diyoruz hayat sahibidir. Yani bu anlamda öyle bir hayat sahibidir ki hayatın ta kendisidir. Canlılığın ta kendisidir. Ve zatından ayrı bir şey değil. Huvel hayy. Asıl hayat odur. Geri kalan hayatların tamamı ona bağımlıdır. Kur'an-ı Kerim'e geldiğimizde de aynı şeyi görüyoruz. Bize aynı anlamı ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Ve keza Resul-ü Ekrem'in ve Ehl-i Beyt'in hadisleri de aynı şeyi ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bakınız Allah Tebareke Teala Kur'an'da takriben 5 yerde kendisini hayy olarak, hayat sahibi olarak anlatıyor. Buyur ki ve tevekkel alel hayyillezî la yamut. Tevekkül et o hayye, o diriye ki asla onda ölüm yoktur. Ölümsüz. Hangi hayatın ölümsüz olabilir? O hayat ölümsüz olur ki, arz edeyim ki, o hayat bizatihi hayatın kendisi olursa. Eğer hayat bizatihi hayatın kendisi olursa, onun ölümsüzlüğü yoktur. Ama hayat, başka yerden gelen hayat, o ölebilir. Gelir gider. Gelen bir hayat geldiği gibi gidebilirdi. Hayatın başka yerden gelmesinin manası budur ki ne? Önceden hayat yoktur, gelmiştir. Gelmesinin manası da bir de budur ki gidebilirdi. Yani gelebilen bir hayatın hem öncesi hem sonrası ölümle beraberdir. Ama hangi hayat ölmez? O hayat ölmez ki bizatihi hayatın kendisi. Hayatın kendisini öldürmek mümkün değil. Hayatın kendisinden hayatı, canlılığın kendisinden canlılığı almak mümkün değil. Ve böyle olduğu için bu hayatın, yani bu canlılıkta, az edeyim ki diğer canlılara ariz olan hayatın zayıflaması, kusuru diye şeyler de yoktu. Diğer varlıklarda mesela uyku var. Ölüm olduğu gibi. Uyuklama var. Niye? Çünkü canlılığın kendisi değil ya. Canlılık ona bir arizdir. Yani ona sonradan gelmedir. Zayıflama hali olur ne? Uyuklama olur. Bu başka yerden gelen hayat uyukluyor. Başka yerden gelen hayat uyur. Ama hayatın kendisi ne onu uyku tutar ne de uyuklar. Rezak buyurur ki ayet-el kürsüde. Allahu'l-lezi la Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'ekhuduhu sineton ve la nevm. Ne uyuklama onu tutar ne de ki uyku. Çünkü bizatihi hayatın kendisidir. Hayatın kendisinden artık bu gibi haller onda olmaz. Yine mesela diyelim ki huvel hayy. Asıl hayy odur diyor Kur'an-ı Kerim'de. Gafir suresinin 65. cinde. La ilahe illahu. Yani hayat demek hayatın kendisidir hay. Ama hayatın kendisi olmayan, ariz olan bir hayat, sonradan gelen bir hayat, o az edeyim ki asıl hayat değil. Hadislerden geldiğimizde de en önemli Allah'ın hayatıyla ilgili mesela açıklama Cevşen-i Kebir'de var. Cevşen-i Kebir'i okuyalım mesela bir o fakrasını. Ne diyor? Ya hayyen kable kulli hayy. Ey her şey, her hay, her hayat sahibinden önce olan hay. Hayatın kendisinden onun önüne geçmek olmaz. Hayatın kendisi, eğer bir şeyin kendisi hayatın kendisi değilse, onun önünde ölüm olduğunu biliyorduk. Neyin önüne geçilemez hayat açısından? Bizatihi hayatın kendisinin önüne hayat açısından geçilemez. Hayatın kendisinin önüne geçilemez. Ya hayyen kable kulli hayy. Ya hayyen ba'de kulli hayy. Her hayden sonra da hayy. Her diriden sonra. Diriliğin kendisi ölmüyor ki ta o ölüm gelsin. Dolayısıyla her ölenden sonra da yine diri, o diriliğin kendisidir. Ya hayyüllezi leyse kemislihi hayy. Ey o hayatı ki onun benzeri bir hayat, hay yoktur. O hayat sahibi ki, o hayyi ki onun benzeri bir hay, bir diri yoktur. Ya hayyüllezi la yuşariku hay. Ey o hayyi ki, o diri ki hayatta ona ortak olan kimse olamaz. Hayatta ortaklık o kabul etmez. Hayatın kendisine neyle hayat açısından kim ortak olabilecek? Bir, o, hayatın kendisidir. Sırf hayattır. Ona ortaklık yoktur. Ya hayyüllezi la yehtacu ila hayy. Ey o hayat sahibi ki, o hayy ki hayatında başka hayata ihtiyacı yoktur. Hayatın kendisinin kime daha ihtiyacı olacak? Ya hayyüllezi yumitu kulli hayy. O hayyi ki, o diriyi ki her diriyi öldürür. Kendisi diri olan, kendisi diri olmayan her diriyi öldürür. Kendisine dirilik veren. Neden? Diriliği alır. Ya hayyüllezi yerzugu kulli hayy. Ey o hayyi ki her diriye, o diriyi ki her diriye rızkı sen verirsin. Ya hayyen, ey o hay, o diri ki, lem yerisil hayata min hay. Hayatı başkasından almamış, miras almamış. Hayatın kendisi, hayatı kimden miras alacak? Kendisi dışında bir hay yok ki ondan azade miras alsın. Ya hayyüllezi yuhyil mevta. Ey o hay, o diri ki, ölenlere hayat veriyor. Kendisi hayy olmayanlara dirilik verebilir. Ya hayyu ya gayyum, o ey o hayyi ki hem kendin dirisin hem de ayakta tutan her şeyi diri kılansın. La te'ahuzuhu sinetun, ne uyuklama tutar ve la nevm, ne de uyku. Görüldü ki mesela diyelim ki Allah Tebarek ve Teala'daki hayat, yani bizatihi hayatın kendisi anlamına geldiği içindir ki bundan anlam ifade ediyor. Yine bir hadis-i şerifte İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyuruyor ki Allah Tebarek ve Teala diyor ki İnnallaha Tebarek ve Teala kâne velâ şey'e gayre. Allah var idi, ondan başka haydır, o vardır, ondan başka varlık yoktur. Nuren la zelâme fî. Karanlık olmayan nurdur. Gerçeksizliği olmayan gerçektir. Alimen la cehlefi, bil cehaleti olmayan alimdir. Ölümü olmayan diridir. O geçmişte de böyleydi, şimdi de böyledir. La yezal, ebediyen de böyledir. Başka bir şeyde, hadiste İmam Musa-i Kazım aleyhisselam Allah'ın hayatıyla ilgili şöyle buyur. Buyur ki hayyen bila hayatin hadise, bel huve hayyun li nefsi. Allah hayyidir, diridir ama oluşan bir hayatla değil. Belki bizzati hayatın kendisidir. Kendi hayattır. Bir başka hadiste İmam Muhammed Bakır aleyhisselam yine buyur ki fekanallah, Allah böyledir. Hayyen bila hayatin hadise. Hayyidir, diridir ama oluşan bir dirilikle değil. Belki o hayatın kendisidir. Kendisi görmektir. Kendisi duymaktır. Bir görmek gözüne, gören göze, bir duyan uzva ihtiyaç olmaz. Bütün bu arz edeyim ki arzlarımızdan ortaya çıktı ki Allah Tebareke Teala'daki hayat manası yani bizatihi hayatın kendisi olmaktır. Allah hayyidir yani hayatın kendisidir. Kendisi hayattır ve hayat onun zatıdır, zatı hayattır. Hiçbir arada bir fark yoktur. Yani Allah Tebareke Teala hayat demektir. Hayat Allah demektir. Bu anlamda, bu şekildedir. Ama Allah dışında kalan bütün hayat sahipleri hayatı hayattan kesbederler. Nitekim varlıklarını varlıktan kesbediyorlar. Onlar varlığın kendisi değil, varlığın kendisi olan Allah'tan varlık alıyorlar. Onlar hayat değiller, hayatın kendisi değiller. Hayatlarını hayatın kendisi olan Allah'tan, Allah'ın hayatından onlara inayette bulunur, hayat verilmektedir. Bu bahsi inşallah burada hayat konusunu bitiriyoruz. Bu önemliydi ama bunun üzerinde pek öyle tartışma söz konusu değil. Bütün İslam uleması elbette Eşaire dışındaki. Eşaire Allah'ın sıfatlarını zaten dışında görüyorlar. Dedi ki bu hiç anlamı yoktu, imkansızdır. Az edeyim ki bu konuda birleşmişlerdir. Ama az edeyim ki diğer sıfatlar üzerinde biraz daha üzerinde durulup yani tartışmalara, fikir ayrılıklarına yol açılmıştır. özellikle Allah'ın mesela diyelim kudreti konusunda dediğim şer, hayır meseleleri gündeme gelmektedir ki bunları inşallah bir sonraki bahsimizde teker teker ara alacağız. Ve sözümüzü kısaca şunu cümleyle bitiriyorum ki biz Allah Tebarek ve Teala hayyidir, hayat sahibidir derken, hayat sıfatını Allah'a atfederken manası budur ki Allah'ın zatı bizatihi hayatın kendisidir. Ve böyle olduğu için de ona ölüm ariz olmaz. Ne geçmişinde ölüm vardır, ne de sonrasında ölüm vardır. Cevşen-i Kebir'de olduğu gibi hem her hayat sahibinden önce hayyidir, hem de hem her hayat sahibinden sonra o hayyidir. O bizatihi hayatın ta kendisidir. Allah Tebaka Teala inşallah bize o hayat-ı teyyibeyi nasip eylesin. Ki o hayatı ki onun kendisine atfediyor hayat-ı teyyibe, ondan bize inayet etmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi t-tahirin. Allahümme salli aleyhi.